Ayrım 38 El Greco'ya mektup Nikos Kazantzakis sayfa 466 29 Zorba. Hayatımda en iyi dostlarım seyahatler ve hayaller olmuştur. Canlı ve ölü çok az insan bana mücadelemde yardımcı oldu. Ama ruhumda en derin izleri bırakan insanları saymak istesem belki Homeros, Buda, Nietzsche, Bergson ve Zorba'yı sayardım. Birincisi benim için her şeyi kurtarıcı bir ışıkla aydınlatan güneşin yüzü gibi sırf ışıktan ibaret sakin bir göz olmuştur. Bu da dünyanın içinde boğulup kurtulduğu dipsiz karanlık bir göldü. Bergson beni gençliğimin ilk yıllarında çözümsüz görünen bazı felsefe sorunlarından kurtarıp hafifletti. Nietzsche yeni kaygılarla zenginleştirdi beni ve talihsizliği, acıyı, belirsizliği gurura dönüştürmeyi, Zorba ise hayatı sevmeyi, ölümden korkmamayı öğretti. Hayatımda manevi bir rehber, Hintlilerin dediği gibi bir guru, Aynaroz'da söylendiği gibi bir ihtiyar seçmem gerekseydi mutlaka Zorba'yı seçerdim. Çünkü onda bir mürekkep yalayıcısının kurtulması için gereken her şey vardı. Besinini bir göz hareketiyle ta yükseklerde gören ilkel bakış, her şeyi ilk kez görüyormuş gibi davranmasını sağlayan, sanatın uzağında bir yaratıcılık, havaya, okyanusa, ateş ve kadına, bu sonsuz gündelik öğelere bir bakirlik kazandırması. Elinin sağlamlığı, yüreğinin serinliği, içindeki ruhtan daha yüksek bir güç varmış gibi kendi ruhuyla alay etme yiğitliği ve sonunda sen zorlu zamanlarda bir kurtarıcı olarak Zorba'nın yaşlı göğsünden insanın içindeki en derin, dipsiz bir kuyudan yükselen vahşi, kıkır kıkır gülüşü. O tüm engelleri, ahlakı, dini ve vatan kavramını yerle bir eden biriydi ve yoksul yaşamının orta yerinden olanca güveniyle insan yükseliyordu. Kitaplarla öğretmenlerin bunca yıldır kudurmuş ruhumu doyurmak için beni hangi besinle beslediklerini ve Zorba'nın bana hangi aslan besinli birkaç ay içinde yedirdiğini düşündüğümde acıyla kızgınlığımı zor tutabiliyorum. Onun benimle yaptığı sohbetleri, benim için yaptığı dansları, Girit'in bir deniz kıyısında sözde linyet bulmak için toprağı kazarak yaşadığımız 6 ay içinde bana çaldığı santuru hatırlarım da yüreğim nasıl canavarlaşmaz. İkimiz de bu pratik amacın alemin gözünü kapamak için bir uydurma olduğunu biliyorduk. Biz ne zaman güneş batacak da işçiler gidecek, ne zaman kumsalda yalnız kalıp soframızı kurarak basit köy yemeğimizi yiyecek, buruk Girit şarabımızı içecek ve sohbete başlayacağız diye sabırsızlanırdık. Ben çok az konuşurdum. Bir ejderin yanında bir entelektüel ne demektir? Onun bana Olimpos'taki köyünden, karlardan, kurtlardan, komitacılardan, Ayasofya'dan, Linyit'ten, kadınlardan, Tanrı'dan, vatan ve ölümden söz edişini dinlerdim. Ve birden boğulup artık merakımı sözlerle anlatamadığı zaman denizin iri çakılları üzerinde ayağa fırlar, dansa başlardı. Sağlam bedeni dimdikti, iri kemikli, dik başlı, kuş gibi yüz yuvarlak gözlüydü. Dans ediyor, çığlık atıyor, kaba tabanlarını denize vuruyor, yüzümü deniz suyuyla ıslatıyordu. Sesini değil çığlığını dinlemiş olsaydım yaşamımın bir değeri olurdu. Afyon yutmuş gibi düşünüp kağıt ve kalemle harekete getirdiğim şeyi kanım, tenim ve kemiğimle yaşardım. Ama cesaret edemedim. Zorba'nın gece yarısı kişniyerek dans edişini görüyor ve bana da sakınganlık ve alışkanlığın düzgün kabuğundan fırlayıp büyük, dönülmez seyahatlere çıkmam için haykırdığını duyuyor, titreyerek yerimde hareketsiz kala kalıyordum. Pek çok kez utanmışımdır yaşamımda çünkü ruhumu tuttum ve çılgınlığın yani yaşamın özünün bana yap dediklerini yapmadım ama ruhum beni asla Zorba'nın yanında olduğu gibi utandırmamıştır. Dinyet girişimini şeytan alıp götürdü. Zorba ile ben felakete ulaşmak için gülerek, oynayarak ve konuşarak elimizden geleni yaptık. Biz toprağı linyit bulmak için kazmıyorduk. Bu iş basit ve dürüst insanlara karşı bir bahaneydi. Zorba, bizi limon kabuğu yağmuruna tutmasınlar diye diyor ve kahkahadan kırılıyordu. Ama patron, bana patron der ve gülerdi, bizim başka büyük amaçlarımız var diyordu. Ben ne amaçları be Zorba diye sorardım. İçimizde hangi şeytanların bulunduğunu görmek için kazıyoruz? Zavallı dayımın bana büro açmak için vermiş olduğu parayı çabucak bitirmiş, işçileri salıvermiş, bir kuzu pişirmiş, küçük bir fıçı şarap doldurmuş, kömür ocağının bulunduğu deniz kıyısına kurulmuş, yiyip içmeye başlamıştık. Zorba santurunu aldı, yaşlı boynunu kaldırdı, şarkısına başladı. Yiyor, içiyorduk. Ben bu kadar keyifli olduğumu hiç hatırlamıyorum. Tanrı lingit girişimini affetsin diye bağırıyorduk. Tanrı rahmetliyi bağışlasın. Biz sağ olalım, şeytan alsın lingeti. Sabaha karşı ayrıldık. Ben yine kağıtlarla mürekkeplerin yolunu tuttum. Ne ad vereceğimizi bilmeyip ruh dediğimiz şey tarafından şifa bulmaz biçimde yaralanmıştım. O kuzeyin yolunu tuttu. Sırbistan'da Üsküp yakınındaki bir dağda zengin bir manganez damarı bulduğunu söylediği yere yerleşmiş, paralı birkaç kişiyi tavlamış, ortaklıklar kurmuş, işçileri seferber etmiş ve yine yer altında galeriler açmaya başlamış. Kayaları dinamitlemiş, yollar açmış, su getirmiş, ev yapmış. Yaşlı ama güçlü bir adam olduğu için neşeli, güzel bir dulla, Liuba'yla evlenmiş ve ondan bir de çocuğu olmuş. Bir gün kendisinden bir telgraf aldım. Çok güzel, yeşil bir taş buldum. Derhal gel. Zorba. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk gümbürtüleri uzaktan uzağa duyulmaya başlamış, yeryüzünü allak bullak edecek olan fırtına başlamıştı. Milyonlarca insan açlığın ve çılgınlığın geldiğini görerek titreşiyordu. İnsanlığın bütün şeytanları uyanmıştı ve hepsi kana susamışlardı. Zorba'nın telgrafını böyle zehir gibi acı günlerin birinde almıştım. Önce kızdım. Dünya mahvoluyor, insanın hayatı, namusu ve ruhu tehlikede ve siz güzel bir yeşil taşı görmek için binlerce kilometre yolu aşın diye bir telgraf alıyorsunuz. Lanet olsun güzelliğe dedim. Çünkü kalpsizdir ve insanın acısıyla ilgilenmez. Ama birden irkildim. Öfkemin hızı geçti ve acı içinde anladım ki Zorba'nın bu insanlık dışı çığlığı benim kendi varlığımın içindeki başka bir insanlık dışı çığlığa karşılık veriyor. Vahşi bir hayvan içimde gitmek üzere harekete geçti. Ama ben gitmedim. Böyle bir şeye yeniden cesaret edemedim. Gitmek için herhangi bir davranışta bulunmadım. İçimdeki canavarca tanrısal sese uymadım. Cesur ve çılgın bir hareket yapmadım. Mantığın soğuk, insani sesini izledim. Kalemi aldım, Zorba'ya mektup yazarak bir açıklama yaptım. O da bana şu karşılığı verdi. Bağışla ama patron, sen bir kağıt varisisin. Zavallım benim, hayatında güzel yeşil bir taş görebilirdin, görmedin. Yemin ederim ki işim olmadığı zamanlarda oturur, kendi kendime şöyle derdim. Acaba cehennem var mı, yok mu? Ama dün mektubunu aldıktan sonra şöyle düşündüm. Mutlaka bazı kağıt fareleri için bir cehennem vardır. Aradan yıllar geçti, zamanın hızlanıp çıldırdığı, coğrafi sınırların hora tepmeye başladığı ve devletlerin sınırlarının akardeon gibi açılıp kapandığı uzun, korkunç yıllar. Zorba'yla ben kasırganın içinde kaybolmuştuk. Yalnız ara sıra Sırbistan'dan kısa bir kart alıyordum. Daha yaşıyorum, çılgın bir soğuk var, onun için evlenmek zorunda kaldım. Kartın arkasına bak, yüzünü gör, güzel bir parça. Karnı biraz şiş, çünkü bana küçük bir zorba doğurmaya hazırlanıyor. Adı Liuba, üstümdeki tilki derisi yakalı palto, karımın evlilik hediyesidir. Bana 7 yavrusu olan dişi bir domuz da verdi. Dostça saygılarımla, sabık dul Alexey Zorba. Başka bir kez bana Sırbistan'dan püskülünde gümüş çıngırak bulunan işlemeli bir Karadağ başlığı gönderdi. Bunu giy diye yazıyordu. Çiziktirdiğin o martavalları yazarken giy. Ben de çalışırken aynı başlığı takıyorum. İnsanlar gülüyor. Delirdin mi Zorba diyorlar. Çıngırağı neden giyiyorsun? Ama ben gülüyor ve onlara yanıt vermiyorum. Biz ikimiz patron, çıngırağı kafamıza neden geçirdiğimizi biliriz. Ben o sıralarda kendimi tekrar kağıtla kaleme koşmuştum. Çok geç tanımıştım Zorba'yı. Artık benim için kurtuluş yoktu. Deva bulmaz bir kağıt varisi olmuştum artık. Yazmaya koyuldum. Ama şiir, tiyatro yapıtı, roman, ne yazarsam yazayım, bilinçsiz olarak yapıtımın aldığı akış ve biçim her zaman dramatikti. Zincirleme çatışan kuvvetler, mücadele, kaybedilmiş bir dengenin peşine düşmek, hırs. Hepsi isyanla dolu, yaklaşmakta olan fırtınanın önsezleri ve kıvılcımlarıyla. Ben yazdıklarıma dengeli bir biçim vermeye çalıştıkça onlar çabucak, çetin, dramatik bir tempo alıyorlardı. Çıkarmak istediğim sakin ses, ben istemeden çığlık haline dönüşüyordu. Bunun içinde bir eseri bitirince bitiş beni hafifletmiyor, umutsuz bir halde bir yenisine başlıyordum. Savaş durumunda olan karanlık ve aydınlık kuvvetleri barıştırabileceğim ve geleceğin ahengini keşfedeceğim umudundaydım. Dramatik formlar yaratıcı edebiyata zamanımızın ve ruhumuzun dizginsiz güçlerini yapıtın içinde yer alan kahramanlar haline sokarak onları yeniden düzenlemeyi mümkün kılar. İçinde doğduğum bu önemli çağa mümkün olabildiğince sadık kalmaya çalışıyor, çağın yoğunluğunu hissedebilmeyi deniyordum. Çinlilerin tuhaf bir ilenmesi vardır. Lanetim üstüne olsun ve önemli bir devirde doğasın derler. Biz kararsız girişimler, tehlike ve çatışmalarla dolu önemli bir devirde doğduk. Yalnız eskiden olduğu gibi erdemlerle kötülükler arasında değil ki bu en trajik olan şeydir. Bizzat erdemlerin arasında bulunan çatışmalar. Bilinen eski erdemler artık eski değerlerini kaybetmeye başladı. Çağdaş ruhun dini, ahlaki, manevi ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamıyorlar artık. Sanki insanın ruhu genişledi ve artık eski kalıplara sığmıyor. Çağımızın sınırları içinde acımasız bir iç savaş patlak verdi. Bilinçli ya da bilinçsiz, gücünü elinde tutmak isteyen, her yerde varlığını sürdüren ve bir süre daha yaşamlarımızı düzenlemek için acımasızca mücadele eden eski mitlerle, henüz deneyimsiz ve düzensiz de olsa ruhlarımıza hükmetme mücadelesini veren yeni mitler arasındaki savaş bu. Onun için bugün her yaşayan insan devrinin dramatik kaderi tarafından hırpalanmaktadır. Hele yaratıcı insan. Fırtına yaklaştığı zaman binlerce iğne batıyormuşçasına duyarlı olan dudaklar ve parmak uçları vardır. Yaratıcının dudaklarıyla parmak uçları ve o üzerimize doğru gelen fırtına hakkında kesin konuşurken söylediği şeyler hayal değildir. Fırtınanın ilk kıvılcımlarına, dudaklarına ve parmaklarına dokunmaya başlamıştır bile. Bizim kahramanca karar vermemiz gerekir. Sessizlik, kuşkusuz sevinç, söze edilen mutluluk, geçmiş ya da gelecek başka zamanlara aittir, bizimkine değil. Biz artık mücadele burcuna girmiş bulunuyoruz. Ben bu acıyı ve kaygıyı dile getirerek bilinçsiz bir çabayla bu kaygıyı aşmaya, yeni bir kurtuluş yolu bulmaya çabalıyordum. Yazılarımda sık sık eski zamanların efsanelerini araç olarak kullanmaktaydım. Ama ortaya çıkan öz bugünün canlı, mücadele ve çağdaş parçalanan özüydü. Bana en çok, hatta tüm mücadelelerden daha çok, hala bizi ayakta tutup önümüze fırtınanın ötesindeki insan kaderine güvenle bakmamızı sağlayan, görünmez, yüce umutlar acı çektiriyor, beni onlar baştan çıkarıyordu ve ben onların yüzlerini saptamaya çalışmaktaydım. Beni günümüzün bozulan insanının kaygıları o kadar sarsmıyordu da, geleceğin oluşan ve doğmakta olan kaygısı sarsıyordu. Yaratıcının sorumluluğunu daha açık bir şekilde anlıyordum. Gerçek insandan bağımsız, tamamlanmamış ve hazır değil. İnsanın çabalarıyla oluşuyor ve insanın değerine oranlı. Biz yazarak, çalışarak bir nehir yatağını açarsak, gerçek bu yatağa girer. Müdahale etmeseydik giremezdi. Elbette tüm sorumluluk bize ait değil ama payımız büyük. Başka devirlerde denge zamanlarında yazı yazmak belki oyundu. Bugün ağır bir görevdir. Aklı masallarla eğlendirip onu uyutması değil, zamanımıza değen ve insanı iterek elinden geldiği kadar hayvanın geçmesini isteyen bütün aydınlık kuvvetlerle işbirliği yapması gerekir. Eski Yunan trajedilerinde kahramanlar yalnızca kendi aralarında çatışan Dionysos'un dağınık uzuvlarından başka bir şey değillerdi. Çatışıyorlardı çünkü parçalar halindeydiler. Her biri tanrısallığın yalnızca bir parçasıydı, eksiksiz tanrı değillerdi. Eksiksiz Tanrı Dionysos, trajedinin ortasında görünmez halde durur, masalın doğuşunu, evrimini ve arınışını yönetirdi. Yönlendirilmiş izleyici açısından Tanrı'nın organları kendi aralarında çatışıyor gibi görünmelerine karşın aslında yine Tanrı'nın içinde gizlice birleşmiş, barışmış ve Tanrı'nın eksiksiz bedenini oluşturmuş, uyum halini almıştır. Bugünkü trajedinin parçalanmış, birbirinin düşmanı olan parçaları arasındaysa gelecekle ilgili uyumun düşmanlıklar ve mücadeleden uzak, noksansız bir halde her zaman yükseldiğini düşünmüşümdür. Bu pek güç, belki de henüz imkansız olan bir görevdir. En yiğitçe kişisel girişimlerin çoğunlukla başarısızlığa mahkum oldukları dünyayı yerle bir eden kozmogonik bir anda bulunuyoruz ama bu başarısızlıklar da bizim için değil, gelecektekiler için verimlidir, yol açarak geleceğin içeri girmesine yardım ederler. Baba evinin sükuneti içinde kendimi unutmuş olarak yazıyordum ve bu korkunç sorumluluğumun bilincindeydim. Gerçekten başlangıçta söz, eylemden önce Tanrı'nın oğlu hem de biricik oğluydu. Görünen ve görünmeyen dünyanın yaratıcısı sperm, söz. Yavaş yavaş ve huzurla mürekkebin içine dalıyorum. Yüreğimin çukuru çevresinde büyük gölgeler dolanıyor ve canlanmak için sıcak kan içmeye çabalıyorlardı. Julianus Paravatis, Nikephoros Phokas, Konstantinos Paleologos, Prometheus hayatlarında çok acı çekmiş, Tanrı ile kaderi sevmiş ve saygısızlıkla ona karşı koymuş acılı büyük ruhlar. Canlı insanların karşısında onların acısıyla çektiklerini, yani insanın acısını ve çektiklerini yüceltmek için bu kahramanları öteki dünyadan çekip çıkarmaya çalışıyordum. Kendim de cesaret bulayım diye. Biliyorum, yazdığım şey sanat açısından asla değerli olmayacaktır. Çünkü bilerek, isteyerek sanatın sınırlarını aşmak için mücadele ediyor. Böylece uyum, güzelliğin özü çarpılıyor. Yazdıkça daha da derinden hissediyordum. Yazmakla güzellik için değil, kurtuluş için mücadele etmekteydim. Güzel bir cümleyi süzerek, zengin bir kafiyeyi düşünerek sevinen gerçek bir yazar değil, kendim de acı çeken, mücadele edip kurtuluş arayan bir insandım. İçimdeki karanlıktan kurtulmak ve içimde uluyan korkunç atalarımı ışık haline sokmak, onları insanlaştırmak isteyen bir insandım. Bu yüzden de en güç ve en yüksek engelleri aşan büyük ruhları davet ediyor, insan ruhunun her şeyi yenebildiğini görerek cesaret bulmaya çalışıyordum. Çünkü bilip görmekteydim. Çocukluğumda gözlerimin önünde patlak vermiş olan ebedi savaş, bu kez hem içimde hem de dünyada kötü bir şekilde patlak veriyordu. Bu mücadele hayatımın sonu gelmez tetikleyicisiydi. Bu nedenle bu iki dövüşçü her yapıtımda mutlaka başrol oynuyordu. Yazı yazıyorsam ne yazık ki ancak yazıyla mücadeleye yardımcı olabildiğimdendi bu. Giritle işgalci, iyi ile kötü, ışıkla karanlık durmadan içimde çatışmaktaydı ve benim yazmaktaki amacım başlangıçta bilinçsizlik, sonra bilinçli bir şekilde Girit'in, iyinin, ışığın kazanmasıydı. Benim yazı yazmaktaki amacım güzellik değil, kurtuluştu. Ve ben rastlantıyla bu kavganın o kadar güçlü ve yardım zorunluluğunun o kadar kaçınılmaz bulunduğu bir durumda doğdum ki, kendi kişisel mücadelemle çağdaş dünyanın büyük mücadelesinin birbirine çok benzediğini kısa zamanda gördüm. İkimiz de aynı şekilde kurtuluş için mücadele ediyoruz. Ben eski atalardan, o eski aşağılık dünyadan, ikimiz de kurtulmak için. İkinci Dünya Savaşı patlamış, dünya delirmişti. Artık her devrin kendi şeytanının olduğunu, bizim değil onun hükmettiğini ve devrimizin şeytanının kan içici olduğunu açıkça görmekteydim. Bir dünya çürüdüğü ve yok olması gerektiği zaman daima şeytan sahneye çıkar. Sanki alçakça, insanüstü bir akıl, ruhun çürümüş insanlardan kurtulmasına yardım eder ve bir alemin engel oluşturduğunu gördüğü zaman ruhun geçmesi için onu yıkmak, yolu açmak için kan içici felaket şeytanını gönderir. Şimdi çevreme bakıyor, dünyanın yıkıldığını hissediyordum. Hepimiz onun yıkıldığını görüyoruz, iyi ruhlar buna karşı koymaya çalışıyor ama şeytan onların üstüne üflüyor ve tüyleri yolunuyor. Savaş başladığı sırada yine Girit dağlarına çıkmış bulunuyordum. Orada yalnızca sessizlik ve avuntuyu değil, insana güç anlarda alçalmamak için gerekli olan huzuru bulacağını bilmekteydim. Bir pazar günü ayinden sonra bir kilisenin eşiğine oturmuş gençlere yiğitliğin çalımlarını öğreten eski bir mücadelecinin "Yapabilirsen, korkunun gözlerinin içine bak, o zaman korku korkacak ve kaçacaktır" dediğini duymuştum. Kısacası elime bastonumu, omzuma da heybemi aldım ve dağların yolunu tuttum. Almanların Norveç'i zorladığı ve boyunduruk altına almaya çalıştığı devirdi. Psilolitis'in eteğinden geçerken tepemde çok yukarıda korkunç bir ses duydum. "Hey vatandaş, sana bir şey soracağım, dur!" Başımı kaldırdım, bir kayanın ardından bir adamın çıktığını ve aşağı doğru indiğini gördüm. Geniş adımlarla kayadan kayaya atlayarak iniyor, taşlar ayaklarının altında yuvarlanıyor, bir uğultu yükseliyordu. Sanki bütün dağ onunla birlikte yuvarlanmaktaydı. İri cüsseli yaşlı bir çoban olduğu belli olmuştu. Durup onu bekledim. Benden ne isteyebilir diye düşündüm. Neden bu kadar acele ediyor? Yaklaştı, bir taşın üstüne durdu, açık kıllı göğsünden buğular çıkıyordu. Soluyarak sordu. "Vatandaş, Norveç ne yapıyor?" bir ülkenin köle olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu duymuştu. Norveç'in ne olduğunu, nerede bulunduğunu, insanların orada nasıl yaşadığını doğru dürüst bilmiyordu. Yalnız çok iyi anladığı bir şey vardı, özgürlüğün tehlikede olduğu. ''Daha iyi dede'' dedim, ''üzülme, daha iyi.'' Yaşlı çoban, ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' diye homurdandı ve istavroz çıkardı. ''Bir sigara ister misin?'' diye sordum. ''Sigarayı ne yapayım be? Hiçbir şey istemiyorum. Norveç iyi olsun, yeter.'' Bunu söyledi, çoban değneğini uzattı ve sürüsünü bulmak için tekrar yokuşa sardı. ''Yunanistan'ın havası gerçekten kutsal.'' diye düşündüm. ''Özgürlük mutlaka burada doğmuştur. Dünyada başka bir köylü ya da çobanın daha özgürlüğü için mücadele eden meçhul, uzak bir ülke uğruna bu kadar acı duyarak ve böylesine çıkar gütmeksizin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Norveç'in acısı bu köylünün acısı olmuştu. Çünkü özgürlüğü kendi kızı gibi kabul ediyordu.'' Ben de ebedi mücadelenin içinde yer almaya çalışarak, baba evinin sessizliğine sığınarak böyle bir görev duygusuyla yazıyordum. Ama bazen kağıtlarla mürekkepleri bırakıyor, Knossos'a doğru giden zeytinlik ve bağlar arasındaki yola dalıyordum. Girit mucizesi ilk kez bahar gibi topraktan yükseldiğinde taş merdivenleri, sütunları, avluları, duvar yazılarını ilk gördüğüm zaman kayıplara karışmak üzere olan bu çok özel dünyanın memnuniyeti ve kederi, insanın bir saniye olsun kendini ışıkta tutup sonra çabalarının boşa çıkarak ebedi kaosa gömülmesi karşısında anlatılmaz bir acı ve sevinç duymuştum. Girit güneşi altında kral sarayı, boğa güreşleri, göğüsleri açık, dudakları boyalı ve dalgalı kıvırcık saçlı kadınlar, yarı yıkık duvarlarda yeniden canlandıkça karşımda bir gürültü yükseliyor, topraklardan pek çok eski, dilsiz, güleç, şeytani atalar, gökyüzü ve deniz yıldızları ve yeryüzü çiçekleriyle süslenmiş etekleri işlemeli kadın figürleri yükseliyor, kollarında Tanrı'nın zehirli yılanlarını oynatıyorlardı. Bir gün yemyeşil yola girip kıyamet gününün kutsal zirvesine vardığım sırada ve mucizeler arasında dolaşırken bir resim beni hepsinden çok sarstı. Sanki onu ilk kez görüyordum. Bu resim ruhumun bugünkü kuşku ve umutlarına karşılık olmalıydı ki ancak ilk kez bugün onun esrarengiz anlamını kavradım. Resimde birçok balık kalkık kuyruklarıyla denizde mutluluk içinde yüzüyor, oynaşıyordu ve birden aralarından bir kırlangıç balığı kanatlarını açmış, bir hamle yapmış, hava almak için denizden fırlamıştı. Hayat boyunca su içinde yaşamak, kölece yaratılışına hapsolmak istemiyordu. Kaderini aşmak, serbestçe solumak, kuş olmak isteğini duymuştu. Yalnızca bir an için dayanabildiği kadar. Ama bu yeterdi. Bu şimşek kadar kısa an ebediyetti. Ebediyet bu demektir zaten. Bu kırlangıç balığına kendi ruhummuş da orada saray duvarının üzerine binlerce yıl önce resmedilmiş gibi heyecan ve acımayla bakıyordum. Girit'in kutsal balığı budur diye mırıldandım. Zorunluluğu aşmak ve özgürlüğü solumak için sudan dışarı fırlayan balık. İçtiz. İçtiz eski Yunanca balık demektir. Olan İsa'da insanın kaderini aşmak, yani mutlak özgürlükle Tanrı'yla birleşmek isterken aynı şeyi yapmış olmuyor muydu? Sınırları yıkmaya çalışan her ruh aynı şeyi istemez mi? Özgürlük için mücadele edip ölen ruhlara ait bu simgenin tüm dünyada, belki de ilk kez Girit'te doğmuş olması ne büyük mutluluktur diye düşünüyordum. Kırlangıç balığı, acı çeken ve güveni olmayan insanın ruhu budur işte. Kırlangıç balığının su dışına öldürücü sıçramayı yapma cesaretini gösterişine ince belli, neşeli, atik kadınla erkeğin taş harmanlar içinde boğayla oynayışına, zambaklar arasında sakin sakin uyuyan dişi aslana bakıyor ve onların gizlediği anlamı bulmaya çalışıyordum. Saygı gösterdikleri bunca yiğitlik ve neşe nereden geliyor? Kadının siyah yılanlar dolanmış çıplak ve muzaffer kolları kime saygı gösteriyor? Bu dinmek bilmez yaşama susuzluğu, tehlike ve ölüm karşısındaki korkusuz gülümseme, içimde ölümcül atasal yiğitlikleri ve ecelle uzun, acılı karşılaşmaları uyandırıyordu. Boğayla insan, ecelle ruh sanki dost olmuş da güneş ışığı devam ettiği sürece bir saat, iki saat, ikisi de çıplak, ikisi de güreşçiler gibi kokulu yağ sürünmüş oynuyorlar. Sarsılmış ve rahatsız olmuştum. Bir sır vardı, o sır orada ve Girit'le Girit'in gizli sırlarının içinde bulunduğu uçurumun karşılaştığı o anda gizliydi. İsa, Buda ve öbürleri içimde silikleşmiş, Girit toprağı bana hakim olmuştu. Geriye bakmıyordum. Görünmeyen, bulutlara bürünmüş bir tepeye bakıyordum. Çetin sorumluluklar ve şimşeklerle Tanrım'ın oturduğunu sezinlediğim Sina'nın tanrılar uğrağı bir tepesi. Damarlarımı yeni bir kuvvetin, yeni bir sorumluluğun şişirdiğini hissediyordum. Sanki Girit toprağı da ruhum da zenginleşmişti. Gülücük ve gözyaşlarıyla yoğrulmuş olduğunu hissetmekteydi. Toprakla ruhumun hangi kuvvet ve mistik kesinlikle ilişkili bulunduğunu anladım. Mutlaka çiçek de çamurun içinde kökten yükselip nasıl koku ve renk halini aldığını hissediyordu. Ruhumun kendi kanım içinde Girit'in esrarengiz bir minyatürü gibi yayıldığını hissetmekteydim. O da aynı biçimdeydi. Üç direkli bir gemi. Kutsal Doğu'nun, yaralı Afrika'nın ve üzgün Avrupa'nın üç toprağında, üç çetin spermatik yel arasında yüzerek aynı yüzyılları, aynı korku ve sevinçleri o da yaşadı. Ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak yıllardan beri arzuladığım şey şimdi daha emredici bir tarzda uyanmıştı. Bu birbirinden farklı arzu ve cüreti dengeli bir hale sokmam, en yüksek çalışmaya, senteze, kutsal üç temelli birliğe varmam gerekti. Kutsal testisin insanlar arası dini simgesi içimden daha az simgesel olan yüzeye erişti, ayna ve emredici bir gerçek oldu. Doğrudan en yüce görev halini aldı. Bir dalgınlık anında ya o ya hiç diye kendi kendime yemin ettim. Bu teslis yukarıdan bana hazır olarak verilmedi. Onu benim yaratmam gerekti. Görevim buydu, yalnız bu, başka bir şey değil. Girit boşuna üç büyük soluğun arasına yerleşmedi. Ruhum boş yere Girit'in şekil ve kaderine bürünmedi. Yüzyıllar boyunca Girit'in insanları, dağları ve çevresi köpüklü denizleriyle bütün ruhu, bedeniyle uyurken ve uyanıkken haykırdığı şeyi tam söz haline sokmak benim görevimdi. Ben onun oğlu değil miyim? Bana onun acısının en gizli anlamını, bunca yüzyıl niçin bağırdığını ve neden mücadele ettiğini, insanlara söylemek istediği kendi Girit mesajının ne olduğunu anlamayı salık veren o değil mi? Eve gitmek üzere girsin geri döndüm. Zeytinleri, bağları ne zaman geçtim? Megalokastroya ne zaman girip eve ne zaman vardım? Hiçbir şey görmüyordum. Umutsuz kırlangıç balığı gözlerimin önünde sıçrıyordu. Bir an içinde olsa zıplayıp insan sınırlarını aşan bir ruhu yaratabilsem diye düşünüyordum. Bir şimşeklik zaman kadar da olsa ihtiyaçtan kurtulsun, sevinçleri, acıları, fikirleri tanrıları ardında bıraksın ve bozulmamış, içinde yaşanmamış havayı solusun. Evde beni kötü haber getiren bir mektup bekliyordu. Zarfta sırf pulu vardı, anladım. Onu tutuyordum ve elim titriyordu. Ne diye açayım? Acı haberi hemen anlamıştım. Öldü, öldü diye mırıldandım ve gözümde dünya karardı. Bir süre pencereden inmekte olan geceye baktım. Bu akşam avludaki saksıları sulamış olmalılar. Toprak kokuyor. Akşam yıldızı mimoza çiçeğinin dikenleri arasında bir damla şebnem gibi sarkmış. Akşam güzeldi. Hayat bana çok tatlı görünüyordu. Elimdeki acı mektubu bir an için unutmuştum. Utandım. Birden dünyanın güzelliğine bakarak ölümü unutmaya çalıştığımı anladım. Sert bir hareketle zarfı yırttım. Önceleri yazılar gözlerimin önünde raks ediyordu. Sonra yavaş yavaş duruldular, duruldular ve okuyabildim. Ben köyün öğretmeniyim. Buradaki maden ocağına sahip Alexis Zorba'nın geçen pazar günü öğleden sonra saat 6'da vefat ettiği hakkındaki acılı haberi size ulaştırmak için yazıyorum. Can çekişirken beni çağırdı. Gel buraya öğretmen dedi. Yunanistan'da filanca dostum var. Ben ölünce ona ölümümü son ana kadar aklımın bütünüyle başımda olduğunu ve kendisini hatırladığımı yaz. Ne yaptımsa pişman olmadığımı da. Sonra ona de ki artık akıllanma zamanı geldi ve herhangi bir papaz gelip de günahımı çıkarmak isterse defolup gitmesini, lanetinin üzerimde kalmasını istediğimi söyle. Hayatımda yaptım, yaptım ama yine de az yaptım. Benim gibi adamların 1000 yıl yaşaması gerekirdi. İyi geceler. Gözlerimi yumdum. Ilık gözyaşlarımın yanaklarımdan aşağı yavaş yavaş aktığını hissettim. Öldü, öldü, öldü diye mırıldanıyordum. Artık Zorba yok. Gülüşü öldü, şarkısı kesildi, santur kırıldı, denizin çakılları üzerindeki raks durdu, deva bulmaz şekilde susamış olarak daima soran ağız tıkandı. Taşı, denizi, ekmeği ve kadını onun kadar ustaca okşamasına bilen başka bir el daha asla olmayacak. İçimi acıma değil, korku kapladı. Haksızlık, haksızlık diye bağırdım. Böyle canların ölmemesi gerekir. Artık toprak, su, ateş ve kader bir zorbayı asla yaratamayacak mı? Kendisinden haber almayalı birkaç ay olmuştu ama rahattım. Sanki onun ölümsüz olduğuna inanıyordum. Büyük bir kaynak nasıl kuruyabilir diyordum. Bu kadar büyük bir mücadeleciyi ecel nasıl yere yıkabilir? Son anda onu kurtaracak bir gülüş, bir raks, bir çelme bulunamaz mıydı? Bütün gece uyuyamadım. Anılar harekete geçmişti. Birbirinin sırtındaydılar. Acele ediyorlardı. Huzursuz soluk soluğa beynime tırmanıyor. Sanki dağılmasını önlemek için zorbayı topraktan, havadan toplamak istiyorlardı. Onunla ilgili en önemsiz ayrıntılar belleğimde açık. Berrak bir yaz denizindeki hızlı giden ve çok değerli balıklar gibi ışıldadılar. Ona ait olan hiçbir şey içimde ölmemişti. Sanki zorbanın dokunduğu her şey ölümsüzleşiyordu. Bütün gece ne yapayım, ölümü defetmek için ne yapayım diye düşündüm. İçimin kapıları açıldı, anılar birbirini iterek yukarı doğru fırlıyor, acele ediyor, kızgın bir halde yüreğimi izliyorlar. Ağızlarını açıp kapıyor, yerden, denizden ve havadan zorbayı toplayayım ve onu dirilteyim diye bağırıyor, haykırıyorlar. Zaten yüreğin görevi de bu değil midir? Tanrı onu bunun için, sevilenleri dirilsin diye yaratmadı mı? Mutlaka insanın yüreği derin, kapalı bir kan çukurudur ve açıldı mı sevdiğimiz, çevremize üşüşüp havayı karartan, bütün teselliyi bulmaz, susamış gölgeler içip dirilmek için koşarlar, yüreğimizin kanını içmek için koşarlar, çünkü başka türlü bir dirilişin var olmadığını bilmektedirler. Bugünse hepsinin önünde zorba, o uzun adımlarıyla koşuyor, öbür gölgeleri kenara itiyor, çünkü hayatımda hepsinden çok onu sevdiğimi biliyor. Sabahleyin bir karar vermiş, sakinleşmiştim. Sanki yüreğim bir Magdalena'ydı da mezara koşup adam diriltiyordu. Geç kalkmıştım, güleç ilkbahar güneşi içeri giriyor ve çocukluğumda babamın bilmem nerede bulup başucuma astığı sevgili kabartmayı aydınlatıyordu. Ben tesadüfe değil, kadere inanırım. Bu kabartma hayret verici bir basitlikle hayatımın ve belki zorbanın da hayatının üzerindeki sırrı açıyor. Eski bir kitabenin kopyası bu. Ölümünden sonra bile miğferini bırakmayan çıplak bir savaşçı, sağ ayağıyla diz çökmüş, iki avucuyla göğsünü bastırıyor ve kapalı dudaklarının çevresinde sakin bir gülümseme var. Güçlü bir bedenin güzel davranışı budur ve siz bunun ölüm mü, dans mı olduğunu ayırt edemezsiniz. Yoksa dansla birlikte ölüm mü? Savaşçının üzerine düşüp de onu canlandıran neşeli güneşle cesaret bularak, ölüm de olsa diyordum, ölüm de olsa biz onu dans haline sokarız. Biz yüreğimizi, kanımızı verelim de dirilsin. Bu olağanüstü yiyici, içici, çalışkan, kadın düşkünü serserinin biraz daha yaşaması için elimizden geleni yapalım. Bu dansçının, bu savaşçının, hayatımda gördüğüm en rahat, en sağlam beden, en özgür çığlıktı o. 38. ayrımın sonu, sayfa 481.